Dostoyevski Suç ve Ceza 26. Bölüm. Pyotr Petrovich, Düneçka ve Pulheri Aleksandrovna ile aralarında geçen o uğursuz konuşmanın ertesi sabahı epeyce kendine gelmiş olarak uyandı. Daha dün kendisine neredeyse hayal gibi gelen, gerçekleşmesine rağmen hala imkansızmış gibi görünen olayı, hoşlansa da hoşlanmasa da olup bitmiş, geri alınması elde olmayan bir gerçek olarak kabul etmek zorunda kaldı. Yaralı onurunun kara yılanı bütün gece yüreğine zehrini akıtıp durmuştu. Yataktan kalkıp aynaya baktı. Bir gece içinde sarılığa uğramış olabileceğinden korkuyordu. Ancak bu bakımdan şimdilik içi rahat olabilirdi. Soylu, beyaz ve son zamanlarda hafif tombullaşmış yüzünü seyrettikten sonra kendisine bir başka yerde belki de daha iyi bir kız bulabileceğine kesin olarak inanarak rahatladı. Ama bu rahatlama çok kısa sürdü. Olup bitenleri hatırlayınca başını yana çevirip okkalı bir tükürük savurdu. Onun böyle tükürmesi, genç dostu ve oda arkadaşı Andrei Semyonovich'la Bezyatnikov'un yüzünde sessiz ama alaycı bir gülümseme uyandırdı. Bu gülümseme Pyotr Petrovich'in gözünden kaçmadı ve bunu hemen genç arkadaşının hesabına geçirdi. Son zamanlarda bu hesap epey kabarmıştı. Dün akşam olup bitenleri Andrei Semyonovich'e anlatmaması gerektiğini düşününce duyduğu hınç bir kat daha arttı. Dün aşırı öfke ve taşkınlık içinde yaptığı ikinci yanlış olmuştu bu. Üstüne üstlük o sabah sanki inadınaymış gibi terslikler birbirini kovalamıştı. Yargıtay'da bile üzerine onca düştüğü bir davada kendisini başarısızlık bekliyordu. Ama bu arada onu en çok sinirlendiren, yakında gerçekleşecek evliliği için kiraladığı ve kendi parasıyla onarımını yaptırdığı evin sahibi oldu. Esnaflıktan zenginleşme bir Alman olan ev sahibi, Pyotr Petrovich evini kendisine yeniden yapılmışçasına teslim etmesine rağmen, daha yeni imzalanmış olan kontratı bozmaya yanaşmıyor ve kontratta yazan cayma tazminatının tümüyle ödenmesini istiyordu. Pyotr Petrovich dişlerini gıcırdatarak, "Sırf mobilya aldım diye evlenecek değilim ya," diye söylendi. Hemen ardından da umutsuzluk içinde, "Gerçekten de her şey bitti mi?" diye düşündü. Geri dönülemez biçimde mi yok olup gitti her şey? Acaba bir denemeye daha girişilemez mi? Düneçka düşüncesi içini hoş eden bir kıymık gibi battı yüreğine. Sadece istemekle Raskolnikov'u öldürmek mümkün olsaydı eğer, Pyotr Petrovich bu isteği göstermekte bir an bile duraksamazdı. Üzgün üzgün Lebezyatnikov'la paylaştığı odaya dönerken, bir yanlışım da onlara para vermemek oldu diye düşünüyordu. Tanrı kahretsin, niçin böyle cimrileştim ben? Üstelik bu öyle bir hesap işi de değil. Onları güç durumda bırakarak beni bir nimet gibi görmelerini sağlamak istemiştim. Onlarsa şu işe bak tüh. Oysa çeyizlerini hazırlamaları, ne bileyim ben, tuvalet takımları, akik taşları, kumaşlar, armağanlar ve şu Knop'tan İngiliz mağazasından başka bir takım ıvır zıvır almaları için kendilerine örneğin bir 1500 ruble verseydim iş çok daha temiz ve sağlam olurdu. O zaman beni bu kadar kolay reddedemezlerdi. Bunlar öyle insanlardır ki böyle bir ayrılık durumunda armağanları da paraları da geri vermeyi kendilerine vazgeçilmez bir görev bilirler. Öte yandan da bunları geri vermek onlara zor gelecekti. Kıyamayacaklardı eşyacıklarına. Hem vicdanları da rahat olmayacaktı. Bugüne kadar böylesine cömert davranmış kibar bir adamı böyle birdenbire nasıl kovabiliriz diye düşüneceklerdi. Yanlış iş yaptım. Yine dişlerini gıcırdatan Pyotr Petrovich kendi kendine tabii içinden aptal dedi. Bu sonuca varınca çıktığından bir kat daha sinirli ve öfkeli olarak döndü eve. Katerina Ivanovna'nın odasında yapılan yas yemeği hazırlıkları biraz ilgisini çekmişti. Dün de bir şeyler duymuştu bu yas yemeği ile ilgili olarak. Hatta yemeğe kendisinin de çağrıldığını hatırlıyordu. Ama içine düştüğü şu telaş yüzünden başka hiçbir şeye dikkat edemez olmuştu. Katerina Ivanovna hala mezarlıkta bulunduğu için hemen hemen hazırlanmış durumda olan sofranın eksikleriyle uğraşmakta olan Bayan Lippevesel'den bilgi almaya koştu. Kadından öğrendiğine göre yaz sofrası çok görkemli olacaktı. Aralarında rahmetlinin tanımadıkları da bulunmasına rağmen kiracıların hemen hepsi çağrılmıştı. Hatta bir zamanlar Katerina Ivanovna ile kavga etmiş olmasına rağmen Andrei Semyonovich Lebezyatnikov bile çağrılmıştı. Kendisine Pyotr Petrovich'e gelince yalnızca bir davet edilen değil, bütün kiracılar ve konuklar arasında en önemli konuk olarak sabırsızlıkla bekleniyordu. Amalia Ivanovna'nın kendisi de Katerina Ivanovna ile aralarındaki bütün o eski tatsızlıklara rağmen büyük bir saygıyla çağrılmıştı. Şu anda hem de neredeyse zevk duyarak sofra için koşturması, ev sahipliği yapması bundandı. Sonra pek de şıktı. Gerçi yaz elbisesiydi üzerindeki ama yepyeni ve ipekli bir elbiseydi bu ve Bayan Lippe-Vessel elbisesiyle pek övünüyordu. Öğrendikleri Pyotr Petrovich'in kafasında bazı düşünceler uyandırmıştı. Odasına, daha doğrusu Andrei Semyonovich Lebezyatnikov'un odasına giderken epey dalgındı. Pyotr Petrovich, davetliler arasında Raskolnikov'un bulunduğunu da öğrenmişti. Andrei Semyonovich bu sabah nedense odasından hiç çıkmamıştı. Pyotr Petrovich'in onunla tuhaf ama oldukça da doğal bir ilişkisi vardı. Odasına yerleştiği günden beri Lebezyatnikov'a karşı nefret ve küçümseme duyuyor ama aynı zamanda ondan çekiniyordu. Petersburg'a gelir gelmez onun odasına yerleşmesinin başlıca nedeni cimriliği olmakla birlikte bir tek neden değildi, başka nedenler de vardı. Bir kez Pyotr Petrovich, Andrei Semyonovich'in vasisiydi ve onun adını daha kendisi taşrada bulunduğu sıralarda duymuştu. Kulağına çalındığına göre Lebezyatnikov aşırı ilerici gençlerden biriydi ve hatta çok ilginç ve akla hayale gelmez bir takım derneklerde oldukça önemli rolü vardı. Bu durum Pyotr Petrovich'i fazlasıyla şaşırtmıştı. Her şeyi bilen, herkesi aşağılayan, herkesin foyasını açığa çıkaran ve herkesi suçlayıp kınayan bu güçlü dernekler, Pyotr Petrovich'te ne zamandır kendisinin de anlayamadığı özel, belirsiz bir korku uyandırmaktaydı. Kuşkusuz onun hele de taşrada yaşıyor olmaktan hareket ederler. Ne şekilde yaparlar bu işi? Öte yandan bu adamlar eğer gerçekten güçlüyseler, acaba herhangi bir şekilde onlardanmış gibi görünmek ve kendilerini aldatmak mümkün değil miydi? Böyle bir girişimde bulunmalı mı, yoksa hiç ilişmemeli miydi? Örneğin onların aracılığıyla meslek hayatı yönünden tırmanışa uygun iyi bir yer kapabilir miydi? Kısacası cevapsız yüzlerce soru vardı önünde. Pyotr Petrovich'in oda arkadaşı Andrei Semyonovich, hastalıklı denilecek kadar cılız, sıracalı, kısa boylu bir adamdı. Bir yerlerde memur olarak çalışıyordu. Saçları beyaza yakın açık sarı, dudağının kenarına kadar uzanan favorileri kalın ve gürdü. Andrei Semyonovich favorileriyle çok övünürdü. Gözleri hemen hep ağrırdı. Yumuşak yürekli bir insan olmasına karşılık sözlerinde kendine aşırı güven, hatta bazen aşırı küstahlık sezilirdi ve bu durum onun dış görünüşüyle bir çelişki yaratırdı. İçki içmediği, kirasını da düzgün ödediği için Amelia Ivanovna'nın hatırlı kiracılarından sayılırdı. Bütün bu niteliklerine rağmen Andrei Semyonovich gerçekten de aptal bir adamdı. Onu ilericilere ve genç kuşaklarımıza yönelten şey tutkuları olmuştu. Yürürlükteki en yeni düşüncelere onları bayağılaştırmak için hemen ve ne olursa olsun burnunu sokan, bazen son derece iştenlikle çalışıp çabalamalarına karşın el attıkları her şeyi gülünç bir hale getiren, her alanda bilgisi yetersiz budalalar sürüsünden binbir çeşit prematüre yaratıktan biriydi. Lebezyatnikov da çok iyi yürekli bir insan olmasına karşılık, kendi hesabına eski vasisi ve oda arkadaşı Pyotr Petrovich'i katlanılmaz bulmaya başlamıştı. Bu iki taraf için de sanki birdenbire ve karşılıklı olmuştu. Ne kadar saf olursa olsun, Andrei Semyonovich yine de Pyotr Petrovich'in kendisini aldattığını, için için küçümsediğini ve hiç de göründüğü gibi bir adam olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Ona Darwin'in kuramından söz edecek olmuş ama Pyotr Petrovich bilhassa da şu son sıralar onu alayla dinlemeye, hele şu son birkaç gündürse resmen azarlamaya başlamıştı. Aslında durum şuydu. Pyotr Petrovich, Lebezyatnikov'un budalanın teki olmakla kalmadığını ama belki de palavracının da biri olduğunu ve bağlı olduğu dernekte önemli bir yeri olmadığını, ancak üçüncü ağız olabilecek kişilerle ilişkisi bulunduğunu sezgileriyle de olsa anlamaya başlamıştı. Üstüne üstlük Lebezyatnikov görevi olan propaganda işini bile doğru dürüst yapamıyor, konuşurken sık sık şaşırıyordu. Bu adam mı birinin foyasını açığa çıkarabilecekti? Bu arada yeri gelmişken belirtelim, Pyotr Petrovich şu son 1-2 haftadır bilhassa da ilk günleri Andrei Semyonovich'in birbirinden tuhaf övgülerini seve seve kabul ediyor, yani bu övgülere hiç itiraz etmiyordu. Örneğin Andrei Semyonovich çok yakında Meşşanskaya Caddesi'ne kurulacak olan yeni bir komüne Pyotr Petrovich'in de yardıma hazır olduğunu ya da örneğin evliliklerinin daha ilk ayında Düneçka eğer kendine bir sevgili edinmek isterse Pyotr Petrovich'in buna hiç karşı çıkmayacağını ya da doğacak çocuklarını vaftiz ettirmeyeceğini ve hep bu türden daha pek çok şeyi sanki daha önce Pyotr Petrovich'in kendisi söylemiş gibi ona yükleyerek ileri sürdüğü zaman Pyotr Petrovich hiç ses çıkarmıyor. Bu tür övgülerle de olsa övülmesine izin veriyordu. Öylesine hoşlanıyordu övülmekten Pyotr Petrovich. Hangi nedenle olduğu bilinmez, bu sabah %5 faizli tahvillerinden birkaç tanesini satan Pyotr Petrovich, masasının başına geçmiş önünde yığılı duran banknot desteklerini sayıyordu. Hemen her zaman parasız olan Andrei Semyonovich ise odada dolaşıyor ve paralara karşı kayıtsızmış, hatta onlara küçümseyerek bakıyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Andrei Semyonovich'in bu paraları gerçekten kayıtsızlıkla seyrettiğine Pyotr Petrovich dünyada inanmazdı. Andrei Semyonovich'e gelince o da üzüntü içinde Pyotr Petrovich'in gerçekten de bu şekilde düşünmeye yatkın bir insan olduğunu, hatta masanın üzerinde yığılı duran paralarla ona hiçliğini ve aralarında sözüm ona var olan farkı hatırlatarak onunla alay etmekten, onu kışkırtmaktan zevk duyacağını düşünüyordu. Andrei Semyonovich ona yeni bir komünün kurulması gibi en sevdiği konuyu açtığı halde Pyotr Petrovich'i bu kez hemen hiç görmediği kadar sinirli ve kayıtsız buldu. Hesap tahtası üzerinde bilyelerin çıkardığı seslerin kesildiği aralarda Pyotr Petrovich'in birkaç kelimeyle dile getirdiği kısa itirazları kasıtlı ve açıktan açığa kaba alayla doluydu. Ama insanlıktan nasipsiz olmayan Andrei Semyonovich onun bu ruh halini dün Düneçka'yla ayrılmalarına yüklüyor ve bir an önce bu konuyu görüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu konuda söylemek istediği bazı ilerici ve propagandacı görüşleri vardı ve bunlar sayın dostunu avutabileceği gibi kuşkusuz bundan sonraki gelişmesine de yardımcı olabilirdi. Pyotr Petrovich, Andrei Semyonovich'in sözünü en duyarlı yerinde keserek ''Şu dul karın bir yas yemeği veriyor galiba'' diye sordu. ''Sanki bilmiyorsunuz, daha dün böylesi törelerimiz üzerine düşüncelerimi açıklamıştım ya size. Hem duyduğuma göre siz de çağrılıymışsınız bu yemeğe. Dün de kendisiyle konuşmuşsunuz. Bu dilenci kılıklı budala kadının öteki budaladan, Raskolnikov'dan aldığı paraların hepsini yaz sofrasına harcayacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Demin geçerken gördüm de şaştım kaldım. O ne hazırlıklar öyle? Şişe şişe şarap, bir yığın davetli. Ne olup bitiyor şeytan bilir.'' Pyotr Petrovich konuşmayı bu konuda derinleştirmek istercesine sorular sorarak sürdürdü sözlerini. ''Ne, benim de mi davetli olduğumu söylediniz?'' Birden hesap tahtasından başını kaldırarak sormuştu bu soruyu. ''Ne zaman çağırmışlar hiç hatırlamıyorum. Gitmem ben, ne işim var orada? Dün geçerken şöyle ayaküstü, yoksul bir memur dulu olarak bir sefere mahsus olmak üzere kocasının bir yıllık maaş tutarında bir yardım alabileceğini söylemiştim. Sakın beni bunun için çağırıyor olmasın. Ben de gitmemek niyetindeyim,'' dedi Lebezyatnikov. ''Daha neler? Yok bir de gideceksiniz. Kadına attığınız o kötekten sonra olacak şey mi bu?'' Lebezyatnikov birden telaşlandı. Kıpkırmızı kesildi. ''Kim kötek atmış, ben mi?'' ''Evet, siz Katerina Ivanovna'ya. Bir ay önce olmuş. Ben daha dün duydum. Sizi gidi ilericiler sizi. Demek kadın sorununu böyle çözüyorsunuz ha?'' Bu sözlerden sonra kendisini biraz yatışmış bulan Pyotr Petrovich yeniden hesap tahtasının bilyelerini şıkırdatmaya başladı. ''Bütün bunlar saçma bir iftiradan başka bir şey değil,'' diye parladı Lebezyatnikov. Bu konunun hatırlatılmasından her zaman çekinirdi. ''Ve olay hiç de dediğiniz gibi olmadı. Bambaşka bir şey bu. Yanlış anlatmışlar size, dedikodu etmişler. Ben o zaman yalnızca kendimi korudum. İlk o atıldı üzerime tırnaklarıyla. Bütün favorilerim iyi oldu. Sanırım kendini savunmak her insana tanınmış bir haktır. Kaldı ki ben hiç kimsenin bana karşı kuvvet kullanmasına izin veremem. Bu bir ilkedir benim için. Çünkü bir bakıma despotizmdir bu. Ne yapacaktım yani? Karşısına put gibi dikilip duracak mıydım? Şöylece bir ittim kendisini, o kadar.'' Lujin hınçlı ve alaycı gülüşünü sürdürüyordu. ''Bugün öfkeli ve canınız sıkkın olduğu için takılıyorsunuz bana böyle. Bu saçma olayın kadın sorunuyla ne ilgisi var? Hiç de sizin anladığınız gibi değil durum. Ben şöyle düşünüyordum. Madem ki kadın her bakımdan erkeğe eşittir, hatta güç bakımından da ki bunu doğruluyorlar, öyleyse burada da eşitlik olmalıdır. Aslında daha sonra yine düşündüm konu üzerinde. Temelden böyle bir sorunun olmaması gerek. Çünkü kavga diye bir şey olmaması gerek. Yarının toplumu için zaten düşünülemez bir şeydir kavga. Bu böyle olduğuna göre kavgada eşitlik aramak da kendiliğinden saçma bir şey olup çıkıyor. O kadar da aptal değilim artık. Evet, gerçi şimdi kavga var. Yani ileride olmayacak ama şimdilik var. Tüh, Tanrı kahretsin, iyice şaşırdım. Sizinle de doğru dürüst konuşulmuyor ki, şaşırtıyorsunuz insanı. Benim yas yemeğine gitmemem bu tatsız olaydan dolayı değil. Ben yalnızca ilkesel olarak yas yemeğini iğrenç bir kör inanç olarak gördüğüm için gitmiyorum, o kadar. Yine de gidebilirim oraya ama yalnızca alay etmek için. Ne yazık ki papazlar olmayacak. Hele onlar olsa. Yani birinin yemeğini yiyecek, sonra da içine tüküreceksiniz. İyi ama bu sizi yemeğe çağıran insanların yüzüne tükürmekle aynı şey değil mi? Tükürmek değil, Protesto etmektir burada söz konusu olan. Yani yararlı bir amaç var. Dolaylı yoldan ilerleme ve propagandaya katkıda bulunmuş oluyorum. Herkes katkıda bulunmalı ilerleme ve propagandaya ve bu iş ne kadar sert yapılırsa o kadar iyi olur. Ben bir düşünceyi yani tohumu ekerim. Bu tohumdan bir gerçek filizlenir. Niçin gücendirdim ben onları? Önce gücenirler ama sonra benim bu davranışımın kendilerine yarar getirdiğini anlarlar. Şu Trebieva'yı, şimdi komün üyesidir. Evinden ayrıldıktan sonra anne babasına yazdığı bir mektuptan dolayı suçlamışlardı. Trebieva evinden kaçtıktan sonra kendisini tümüyle topluma vermiş ve evine yazdığı bir mektupta kör inançlar arasında yaşamak istemediğini, serbest bir evlilik yapacağını bildirmişti. Kıza mektubunun çok sert ve kaba olduğunu, ailesine acıyıp daha yumuşak yazmasının hiç de olanaksız olmadığını söyleyerek kendisini kınamışlardı. Bence bu yaptıkları saçmalıktan başka bir şey değil. Yumuşaklığın ne gereği var? Tam tersine sert protestolarda bulunmak gerek. Ya da Varents'i alalım hele. 7 yıllık kocasını ve 2 çocuğunu bırakıp çekip gitti. Kocasına yazdığı mektupta şöyle diyordu. Sizinle mutlu olamayacağımı anlıyorum. Komünler şeklinde örgütlenmiş yeni bir toplumsal düzen bulunduğunu benden gizlediğiniz ve böylece beni aldattığınız için sizi hiç bağışlamayacağım. Bütün bunları kendimi teslim ettiğim ve birlikte komün kuracağımız yüce gönüllü bir erkekten öğrenmiş bulunuyorum. Sizi aldatmayı namussuzluk saydığım için böyle apaçık konuşuyorum. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın. Beni yolumdan geri çevirebileceğinizi ummayın. Bu iş için çok geç kalmış bulunuyorsunuz. Mutluluklar dilerim. Bu tür mektuplar nasıl yazılıyormuş görün. Bu Rebieva, hani şu sizin 3. kez serbest evlilik yaptığını söylediğiniz kadın değil mi? Doğru konuşmak gerekirse bu daha onun 2. evliliğidir. Ama isterse 4. ya da ne bileyim 15. evliliği olsun. Önemli olan bütün bunların saçma olması. Annemle babamın ölümlerine herhangi bir zamanda üzüldüğüm olmuşsa, bu herhalde ilk kez ve şu andadır. Kaç kez sağ olsalardı eğer, suratlarına protestoyu nasıl yapıştırırdım diye düşünmüşümdür. Onlara öyle bir ilişki kesme gösterisi yapar, kendilerini öyle şaşırtırdım ki. Ama ah ne yazık ki kimsem yok. Böylesi numaralar çekip şaşırtmak için mi? Neyse, bildiğiniz gibi davranın. Yalnız söyleyebilir misiniz bana lütfen şu ölen adamın kızını, şu çelimsiz kızı tanıyor musunuz? Onun için söylenenlerin aslı var mı? Ne olmuş o kıza? Bence yani benim kişisel inancıma göre bu bir kadın için en normal durumdur. Neden olmasın? Bugünkü toplumda bu hiç kuşkusuz pek normal değil. Çünkü zorunlu olarak yapılıyor ama yarının toplumunda bu son derece normal sayılacak. Çünkü özgürce yapılacak. Ama bu kız bugün de haklıdır. Bir yandan yoksulluk içinde bulunuyordu, öte yandan da dilediği gibi kullanabileceği bir sermayesi vardı. Yarının toplumunda böylesi sermayelere gerek kalmayacağı kuşkusuzdur. Onların yaptıkları için bambaşka bir anlamı olacak ve bu iş akılcı bir biçimde düzenlenip sıkı koşullara bağlanacaktır. Sonya Semyonova'nın kendisine gelince şu anda ben onun yaptığı işi toplumsal yapıya karşı yöneltilmiş, enerjik, örnek bir protesto olarak görüyorum. Kendisine bu nedenle saygı duyuyorum. Hatta ona bakarak sevinç duyuyorum. Ama bana onun ayağını kaydıranın siz olduğunuzu, bu evde kalmakta olduğu odadan sizin yüzünüzden ayrıldığını söylediler. Lebezyatnikov büyük bir öfkeyle, ''Bu da bir başka iftira!'' diye bağırdı. ''Hiç de dediğiniz gibi olmadı bu iş. Ne olup bittiğini anlamadığı için hep Katerina Ivanovna uydurdu o saçmaları. Ben hiçbir zaman Sonya Semyonova'nın aklını çelmeye çalışmadım. Ben yalnızca onda bir protesto duygusu uyandırmaya çalışarak hiçbir art niyetim olmaksızın onu geliştirmeye çaba gösterdim. Bana gerekli olan yalnızca protestoydu. Sonya Semyonovna kendiliğinden artık burada kalamayacağı sonucuna vardı. Onu da komüne almak istediniz herhalde. Alaylarınız hiç de başarılı değil, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Komünde böylesi roller yoktur. Kaldı ki komünler bu tür rollere yer almaması için kurulmaktadır. Komünde bu rol şimdiki özünü tümüyle değiştirecektir. Burada aptalca sayılan şey komünde akıllıca davranış olarak görülecek, burada şimdiki koşullar altında doğal olmayan bir şey, orada tümüyle doğal sayılacaktır. Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, koşullara bağlıdır. Her şeyi belirleyen ortamdır, insansa bir hiçtir. Benim şu anda Sonya Semyonovna ile aram iyidir ve bu durum, onun beni hiçbir zaman kendini inciten bir adam, bir düşman saymadığının bir kanıtıdır. Evet, ben şimdi onun komüne girmesini sağlamaya çalışıyorum ama... Ama bambaşka temeller üzerinde kurulmuş bir komüne. Alay edecek ne var bunda? Biz kendimize eskilerinden çok başka, çok daha geniş temeller üzerinde özel bir komün kurmak istiyoruz. Biz inançlarımızda daha da ileri gitmiş bulunuyoruz. Daha çok inkar ediyoruz. Eğer Dobrolyubov mezarından kalksaydı onunla tartışırdım. Belsinski'ye de yapacağımı bilirdim. Ben şimdilik Sonya Semyonovna'yı geliştirmeye devam ediyorum. Son derece güzel, eşsiz bir insan Sonya Semyonovna. Bu güzel, eşsiz insandan yararlanıyor musunuz bari? Hayır, hayır. Hayır, tam tersine. Ne, tam tersine mi? Amma lafa, inanın bu böyle. Hem dediğiniz gibi bir şey olsa ne diye gizleyeyim sizden? Tersine, bu durum benim de tuhafıma gidiyor. Benimleyken aşırı ürkek ve utangaç oluyor Sonya. Tabii siz de onu geliştiriyorsunuz. Bütün bu utangaçlıkların saçma bir şey olduğunu kanıtlıyorsunuz ona. Hiç değil, hiç değil. Nasıl da kaba ve nasıl da bağışlayın ama aptalca bir anlamda anlıyorsunuz geliştirmek sözünü. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne kadar uzaksınız böyle şeyleri anlamaktan. Biz kadın özgürlüğünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizinse aklınızda hep aynı şey var. Genel olarak namus ve kadınca utangaçlık konusunu bir yana bırakalım ama bana karşı namuslu olmasını ben tümüyle uygun buluyorum. Çünkü bu onun aklına, onun iradesine bağlı olan bir şeydir. Eğer bana gelip de benim olmanı istiyorum deseydi hiç kuşkusuz bundan çok mutlu olurdum. Çünkü kendisini çok beğeniyorum. Ve hiç değilse şu anda herhalde hiç kimse ona benim kadar ince davranmamış, layık olduğu saygıyı göstermemiştir. Ben yalnızca bekliyor ve umut ediyorum o kadar. Siz en iyisi ona bir şeyler armağan edin. Bunu hiç düşünmediğinize bahse girerim. Sizin hiçbir şey anlamadığınızı söylemiştim. Kuşkusuz onun durumu böyle ama burada söz konusu olan bambaşka bir şey. Siz yanlış değerlendiriyorsunuz. Aşağılama nedeni olarak gördüğünüz bir olaya dayanarak bu kıza insanca bakmayı reddediyorsunuz. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsunuz. Yalnız son günlerde okumayı bırakmasına, benden artık kitap almamasına canım sıkılıyor. Oysa eskiden gelir kitap isterdi. Bütün enerjisini ve protestoda bulunma kararlılığına rağmen ki bu kararlılığı bir kez göstermişti, bazı kör inançlardan ve aptalca şeylerden kurtulabilmesi için gerekli bağımsızlık, başına buyrukluk, red, inkar hala yeterince yok onda ve bu üzücü bir şey. Buna karşın bazı sorunları çok iyi anlıyor. Örneğin şu el öpme sorununu. Yani kadının elini öpmekle erkeğin eşitsiz bir davranışta bulunduğu ve bu davranışıyla da kadını aşağılamış olduğu sorununu çok iyi anlıyor. Bu konuyu biz arkadaşlarla aramızda tartışmıştık ve ben hemen kendisine iletmiştim. Fransa'da işçi sendikaları konusunda anlattıklarımı da dikkatle dinlemişti. Şimdi de kendisine geleceğin toplumunda odalara serbestçe girilebileceğini anlatıyorum. Bu da neymiş? Şu son sıralar tartıştığımız bir sorun bu. Bir komün üyesi, kadın ya da erkek bir başka komün üyesinin odasına istediği zaman girebilir mi, giremez mi? Buna hakkı var mıdır, yok mudur? Her komün üyesinin bu hakka sahip olduğuna karar verdik. İyi ama o sırada içeride bulunan kadın ya da erkek zorunlu gereksinimlerini gidermekle meşgulseler ne olacak? Andrei Semyonoviç bayağı öfkelenmişti. Tiksinircesine, aklınız fikriniz o işte diye bağırdı. Siz şu lanet olası gereksinimlerden başka bir şey düşünmez misiniz? Size sistemi açıklarken şu lanet gereksinimlerden söz etmekle, zamanından önce söz etmekle ne büyük aptallık etmişim. Tanrı kahretsin. Bu sizin gibiler için hep bir engeldir. İşin en kötü yanı da daha sorunun ne olduğunu anlamadan alaya başlamanız. Sanki doğal bir hakkınız bu sizin. Sanki bir şeylerle övünüyorsunuz. Tüh! Acemilere, sorunun özünü bilmeyenlere, bu konuların ancak en sonra iyice gelişip yetiştikleri ve sisteme inandıkları zaman anlatabileceğini kaç kez söylemiştim. Hem söyler misiniz lütfen? Çirkef çukurunda bile utanılacak, aşağılanacak ne görüyorsunuz siz? Ben bu çirkef çukurlarının hangisini isterseniz temizlemeye hazırım. Burada en ufak bir özveri bile söz konusu değildir. Burada yalnızca basit bir iştir söz konusu olan. Bütün başka işlerden farksız, toplum için iyi, yararlı bir iş ve yararlı olduğu için de Rafael ya da Pushkin'in yaptıklarından daha yüce bir iş. Ve daha soylu bir iş. Ne demek daha soylu? İnsan etkinliklerini belirtme anlamında ben bu deyimleri anlamıyorum. Daha soylu, daha gönlü yüce. Bütün bunlar saçma, anlamsız ve benim reddettiğim kör inançları yansıtan eski kavramlar. İnsanlığa yararlı olan her şey soyludur. Benim anladığım bir tek kavram var, yararlı. Gülün istediğiniz kadar ama bu böyle. Pyotr Petrovich kahkahalarla gülüyordu. Paralarını saymayı bitirmiş ve kaldırıp gizlemişti. Ancak nedense bir bölümünü masada bırakmıştı. Bu çirkef çukuru sorunu bütün bayağılığına karşın Pyotr Petrovich'le genç dostu arasında pek çok anlaşmazlığa ve bozuşmaya neden olmuştu. Ancak işin en saçma yanı Andrei Semyonovich gerçekten kızıyor, Lujin'se içini döküyordu. Şu andaysa istediği tek şey Lebezyatnikov'u kızdırmaktı. Bütün bağımsızlığına, bütün protestoculuğuna rağmen Pyotr Petrovic'e itiraz etmeye pek cesaret edemeyen ve eskiden kalma bir alışkanlıkla ona hala saygı besleyen Lebezyatnikov sonunda dayanamadı ve "Bugünkü bu hınç ve öfkeniz herhalde dün uğradığınız başarısızlıktan kaynaklanıyor," diye söylendi. Pyotr Petrovic'in canı sıkılmıştı. Yüksek perdeden bir tavırla "Siz en iyisi bana şunu söyleyin," dedi. "Kendisini buraya şey yapabilir misiniz? Ya da daha doğrusu şöyle, şu Yosma'yla kendisini bir dakika için buraya, bu odaya çağıracak kadar yakınlığınız var mı?" "Herhalde mezarlıktan döndüler. Merdivenlerden ayak sesleri geldi demin, onu, şu Yosma'yı görmem gerek." Lebezyatnikov şaşırmıştı. "Ne yapacaksınız onu?" "Öyle, görmem gerek. Bugün yarın buradan ayrılıyorum. Kendisine bildirmem gereken bir şey var. Konuşmamız sırasında siz de lütfen burada bulunun. Yoksa kim bilir neler düşünürsünüz." "Hiçbir şey düşünmem. Öylesine sormuştum. Madem bir işiniz var, onu buraya çağırmaktan kolay bir şey yok. Hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Sizi hiç rahatsız etmem." Gerçekten de 5 dakika sonra Lebezyatnikov Sonya ile birlikte döndü. Sonya büyük bir şaşkınlık içindeydi ve her zaman olduğu gibi ürkekti. Böylesi durumlarda hep ürker, yeni yüzlerden, yeni tanışmalardan çok korkardı. Çocukluğunda da böyleydi bu. Şimdi ise daha da çok korkuyordu. Pyotr Petrovic onu nazik ve sevecen ama biraz da kendi gibi ciddi, ağırbaşlı bir insanın Sonya gibi gene ve bazı bakımlardan enteresan bir yaratığa karşı göstermesine uygun saydığı neşeli bir senli benlik havasıyla karşıladı. Hemen kızcağızı yüreklendirmeye girişerek kendisine masada karşısında yer gösterdi. Sonya oturdu. Çevresine, Lebezyatnikov'a, masanın üstünde duran paralara göz gezdirdi. Sonra dönüp birden Pyotr Petrovic'e baktı ve sanki çivilenmiş gibi bir daha da gözlerini ondan ayırmadı. Lebezyatnikov kapıya doğru yürümüştü. Pyotr Petrovic yerinden kalkıp onun yanına gitti. Bu arada Sonya'ya onun masada kalmasını işaret etmişti. Lebezyatnikov'u kapıda durdurarak fısıltıyla "Şu Raskolnikov orada mı, gelmiş mi?" diye sordu. "Raskolnikov mu? Orada, ne olacak?" "Evet, orada. Az önce girdi, gördüm. Ne olmuş Raskolnikov'a?" "Öyleyse burada bizimle kalmanızı ve beni şu kızla yalnız bırakmamanızı rica edeceğim. Çok önemsiz bir şey görüşeceğimiz konu. Ama Raskolnikov'un orada gereksiz bazı şeyler anlatmasını istemiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?" Durumu birden anlayan Lebezyatnikov, "Evet evet, anlıyorum anlıyorum," dedi. "Haklısınız. Bana kalırsa biraz fazla çekiniyorsunuz ama yine de haklısınız. Kalırım tabii burada. Şurada, şu pencerenin yanında dururum ve sizi hiç rahatsız etmem." "Evet, bence de haklısınız." Pyotr Petrovic Sonya'nın yanına döndü. Geçip divana, onun tam karşısına oturdu ve dikkatle kıza bakmaya başladı. Sonra birden bakışları aşırı ciddileşti, hatta sertleşti. "Sakın aklına başka şeyler gelmesin küçük hanım," der gibi bakıyordu. Sonya müthiş utanmıştı. Pyotr Petrovic çok ciddi ama yine de sevecen bir tavırla girdi söze. "İlkin Sonya Semyonovna, saygıdeğer üvey annenizden benim adıma özür dilemenizi rica ederim. Yanılmıyorsam böyleydi değil mi? Katerina Ivanovna analığınızdı." Pyotr Petrovic'in dostça bir takım niyetleri olduğu anlaşılıyordu. Sonya çabuk çabuk ve ürkekçe "Evet, doğru," dedi. "Katerina Ivanovna analığımdır." Öyleyse nazik çağrısına rağmen elimde olmayan nedenlerden dolayı yemeğe, yani yas yemeğine gelemeyeceğim için kendisinden benim adıma özür dilemenizi rica ederim. Sonya iskemlesinden fırlayarak "Söylerim," dedi. "Hemen şimdi gider söylerim." Pyotr Petrovic onun saflığına ve incelik kurallarını bilmezliğine gülümseyerek "Durun, daha bitmedi," dedi. "Eğer böylesine önemsiz ve yalnızca kendimi ilgilendiren bir nedenden dolayı sizin gibi bir hanımı rahatsız edip buralara kadar çağıracağımı düşündüyseniz, beni hiç tanımıyorsunuz demektir. Sizi buraya çağırmaktan amacım tümüyle başkadır." Sonya çabucak yerine oturdu. Hala masanın üzerinde duran gri renkli 100 rublelik banknotlara kaydı gözü. Ama hemen başını çevirip Pyotr Petrovic'e bakmaya başladı. Hele de kendisi gibi bir kızın başkasının paralarına bakması çok ters bir davranış gibi gelmişti. Pyotr Petrovic'in sol elinde tuttuğu altın çerçeveli gözlüğe ve yine sol elinin orta parmağındaki sarı taşlı kocaman çok güzel yüzeye bakacak oldu ama birden gözlerini kaçırdı. Nereye bakacağını bir türlü kestiremeyerek sonunda doğruca Pyotr Petrovic'in gözlerinin içine bakmaya başladı. Pyotr Petrovic biraz sustuktan sonra az öncekinden de ciddi, ağırbaşlı bir tavırla "Dün zavallı Katerina Ivanovna ile ayaküstü bir iki kelime bir şeyler konuşma fırsatı bulmuştum," dedi. Bu kısaca konuşma deyim yerindeyse eğer, onun nedenli gayri tabi bir durumda bulunduğunu anlamama yetti. Sonya onu aceleyle doğrulayarak "Evet, kendisi gayri tabi durumdadır," dedi. "Evet, açık ve anlaşılır anlatımıyla hasta." "Evet, evet, işte ben de insanlık duygularımdan ve kendisini kaçınılmaz olarak bekleyen mutsuz yazgıyı göz önüne alarak onun için yararlı olabilecek bir yardımda bulunmak isterdim. Bu mutsuz aile sanırım şu anda yalnızca sizin elinize bakıyor. Sonya birden ayağa kalkarak, "Bir şey sormama izin verir misiniz?" dedi. "Emekli maaşı bağlanabileceği konusunda dün siz mi bir şeyler söylediniz kendisine? Çünkü bana söylediğine göre siz ona emekli maaşı bağlatmak için uğraşıyormuşsunuz, doğru mu bu?" "Hayır, hiç değil. Hatta son derece saçma bir şey bu. Ben yalnızca görev sırasında ölmüş bir memurun dul karısına, o da arkası varsa bir yardımda bulunabileceğine ilişkin bir şeyler söylemiştim. Oysa merhum babanız yeterli hizmet süresini doldurmamış olduğu gibi öldüğü sırada devlet hizmetinde de bulunmuyormuş. Kısacası belki bir umut olabilirdi ama tümüyle geçici bir umut. Çünkü yardımda bulunulması için herhangi bir sebep yok ortada, hatta tersine. Kendisine maaş bağlanabileceğini düşünmüş. Doğrusu açık göz bir hanım. Evet, bir emekli maaşı. Çünkü çok saf, çok iyi yürekli bir kadındır kendisi. İyi yürekli olduğu için her şeye de kolayca inanır. Yaratılışı böyle onun. Evet, özür dilerim efendim." Sonya kalktı ve gitmeye davrandı. "Lütfen kalır mısınız? Sözlerim daha bitmedi." "Evet efendim, sözleriniz daha bitmedi," diye mırıldandı Sonya. "Lütfen oturur musunuz?" Sonya müthiş bir utanç içinde yeniden ve üçüncü kez oturdu. Zavallı yavrularıyla birlikte içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak, "Demin de dediğim gibi gücümün yettiğince, evet böyle diyorlar değil mi, gücümün yettiğince kendisinde bir yardımda bulunmak isterdim. Daha fazla değil. Böylesi durumlarda hep olduğu gibi onun için bir yardım defteri açılabilir ya da ne bileyim piyango gibi bir şey düzenlenebilir. Yakınları ya da genel olarak ona yardım etme isteğinde bulunan kişilerce. Size söylemek istediğim buydu. Böyle şeyler yapılabilir." Sonya gözleri Pyotr Petrovich'in gözlerinde, "Evet çok iyi olur," diye mırıldandı. "Bu öneriniz için teşekkür ederim." "Evet, bu yapılabilir ancak bu sonraki iş. Aslında bugün de başlanabilir buna. Akşama görüşür, işin ilkelerini belirleriz. Saat 7 gibi falan bana gelin. Umarım Andrei Semyonovich de katılır bize ama burada üzerinde önceden ve titizlikle durmamız gereken bir nokta var. Sizi buraya kadar çağırıp rahatsız etmemin nedeni de bu, Sonya Semyonovna. Bence paraları Katerina Ivanovna'nın eline vermeyelim. Bu tehlikeli bir şey olur. Bunun kanıtı da bugünkü şu yaz sofrası. Ne bileyim, yarına ne yiyeceğini, ne giyeceğini bilemez durumda olan bir insan tutuyor bugün Jamaika rumu, Madeira şarabı ve benzeri ve benzeri kahve satın alıyor. Demin geçerken gördüm. Yarın bir lokma ekmek için size yine el açacaklar. Artık bu kadar da saçmalık. Ben işte bu nedenlerden dolayı paralar mutsuz dulun kendisinden haberi olmadan toplanmalıdır diyorum. Ne bileyim, bunu örneğin yalnızca siz bilmelisiniz, öyle değil mi? Bilmem ki o yalnızca bugün için ve bu hayatta yalnızca bir kez olacak bir şey. Rahmetliyi anmak, ona saygıda bulunmak istemişti. Çok akıllı bir kadındır aslında ama yine de siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Ben size çok, ben değil hepimiz size çok teşekkür ederiz öksüzlerde. Sonya sözlerini tamamlayamadı. Ağlamaya başladı. Evet, bu konuyu aklınıza tutun. Şimdi de ailenizi düşünerek bu konuda başlangıç olmak üzere benim şu gücüm ölçüsünde gösterdiğim yardımı kabul ediniz. Yardım konusunda adımın açıklanmaması en önemli ricamdır. Buyurun alın. Benim de başımda bir sürü dert olduğu için daha fazlasını vermek durumunda değilim. Ve Pyotr Petrovich elinde dikkatle düzeltip açarak Sonya'ya 10 rublelik bir banknot uzattı. Sonya kıpkırmızı kesilerek parayı aldı. Bir şeyler mırıldanarak aceleyle veda etti. Pyotr Petrovich gösterişli bir şekilde onu kapıya kadar geçirdi. Sonya heyecanlı, perişan kendini odadan dışarı attı. Şaşkınlık içinde doğruca Katerina Ivanovna'ya gitti. Bütün bu zaman içinde konuşmaları kesmekten çekinen Andrei Semyonovich bazen pencere önünde durmuş, bazen odada bir aşağı bir yukarı dolaşmıştı. Sonya çıktıktan sonra Pyotr Petrovich'e yaklaşıp coşkuyla elini uzatarak "Her şeyi duydum. Her şeyi gördüm," dedi. Gördüm sözcüğünü bilhassa vurgulamıştı. "Son derece soylu, yani insancı bir davranışta bulundunuz. Size minnet duymalarına da fırsat yaratmadınız, gördüm. Gerçi kişisel yardımlara, iyilikte bulunmalara ilkesel olarak karşıyımdır. Çünkü kötülüğü kökünden kaldırmaz bu tür davranışlar. Hatta tam tersine besleyip büyütür der. Ama yine de sizin bu davranışınızı sevinçle karşıladığımı söylemekten kendimi alamayacağım. Evet evet, çok hoşuma gitti." Debezyatnikov'u dikkatle süzen Pyotr Petrovich, "Bunların hepsi saçma," dedi heyecanlı bir sesle. "Hayır, saçma değil. Dünkü olaydan dolayı sizin gibi hakarete uğrayan, üzgün durumda bulunan bir adam aynı zamanda başkalarının mutsuzluğunu paylaşabiliyorsa, bu davranışıyla toplumsal bir yanlış yapıyor da olsa yine de saygıya değerdir. Düşüncelerinizi bilen bir kimse olarak doğrusu sizden böyle bir davranışı hiç beklemezdim Pyotr Petrovich. Ah, anlayışınız size nasıl da engel oluyor. İyi yürekli Andrei Semyonovich, Pyotr Petrovich'e yeniden yakınlık duymaya başlamıştı. Örneğin şu dünkü başarısızlığınız sizi nasıl da heyecanlandırdı. Hem bu evlenmeye, bu yasal evliliğe karşı duyduğunuz bu aşırı istekten için. Soylu, sevgili Pyotr Petrovich, neden ille de yasal bir evlilik? İsterseniz beni dövün. Ama bu evlenmenin gerçekleşmeyişine, sizin özgür kalışınıza, insanlık için tümden yok olup gitmemiş olmanıza ben çok sevindim. Görüyor musunuz? Söyleyiverdim işte düşüncelerimi. Lujin sırf bir cevap vermiş olmak için, boynuz takmamak ve başkalarının çocuklarına babalık etmemek için sizin serbest evliliğinize değil yasal evliliğe yeğliyorum dedi. Kafası bir şeylerle aşırı meşgul gibiydi. Saldırı borusunu duymuş bir savaş atı gibi irkilen Andrei Semyonovich, çocuklar mı dediniz? Çocuklara mı değindiniz? Bunun toplumsal bir sorun, üstelik birinci derecede toplumsal bir sorun olduğuna ben de katılırım. Ama çocuk sorunu büsbütün başka bir biçimde çözümlenecektir. Aileyle ilgili her şeyi olduğu gibi çocukları da tümüyle reddedenler var. Ama biz bu konuyu daha sonra konuşuruz. Şimdi şu boynuz konusunu bir çözümleyelim. Bunun benim zayıf noktam olduğunu itiraf ederim. Bu iğrenç, bu saçma deyimin, bu Pushkin deyiminin geleceğin sözcüklerinde yer alması düşünülemez. Hem nedir bu boynuz? Hangi boynuz? Niçin boynuz? Bu ne saçma şey böyle? Asıl serbest evliliklerde yer almayacaktır boynuz. Boynuz ancak her türlü yasal evlenmenin doğal sonucu, bir başka deyişle yasal evliliğin düzeltilmesidir, bir protestodur. Bu anlamda da kadın ya da erkek için hiç de küçültücü bir şey değildir. Olacak şey değil ya. Eğer günün birinde yasal bir evlilik yapacak olursam, sizin şu lanet boynuzlarınızı taşımaktan zevk duyacağım ve karıma şöyle diyeceğim. Dostum, bugüne kadar seni yalnızca seviyordum. Şimdi ise sana saygı duyuyorum. Çünkü sen protesto etmeyi başardın. Gülüyorsunuz. Çünkü kör inançlarından kurtulabilecek gücünüz yok. Tanrı kahretsin. Yasal evlilikte eşlerin birbirini aldatmasında tatsızlığın nereden kaynaklandığını anlıyorum. Bu hem kadını hem erkeği alçaltan aşağılık bir olayın aşağılık bir sonucudur. Oysa boynuz apaçık olduğu zaman yok olur. Serbest evliliklerde olduğu gibi. Anlamsız bir şey olur o zaman. Hatta taşıdığı boynuz adını bile yitirir. Bu da bir yana, karınız onun mutluluğuna engel olmak güç ve yeteneğinde olmadığınızı, yeni kocasından dolayı ondan öç almaya kalkışmayacak kadar ileri görüşlü olduğunuzu kabul etmekle yalnızca size saygı duyduğunu kanıtlamış olacaktır. Tanrı kahretsin, bazen düşünürüm de eğer bir gün beni evlendirirlerse tüh ya evlenirsem? İster yasal evlilik ister serbest fark etmez ve karım da bir türlü kendine bir sevgili bulamazsa öyle sanıyorum ki kendi elimle ona bir sevgili bulur ve aziz dostum derim ona, seni seviyorum ama ayrıca bana saygı duymanı da istiyorum, al sana bir sevgili, doğru değil mi ama? Pyotr Petrovich fazla bilgi göstermeden ve kıs kıs gülerek dinlemişti Lebezyatnikov'u. Hatta yer yer dinlemediği bile olmuştu. Gerçekten de bambaşka şeylerle meşguldü kafası. Lebezyatnikov da sonunda farkına varmıştı bunun. Hatta heyecanlıydı. Pyotr Petrovich ellerini ovuşturuyor, bir şeyler düşünüyordu. Bütün bunları Andrei Semyonovich daha sonra anlamlandırabildi. 26. bölümün sonu.